Kazaklar. Yazan Lev Tolstoy. Çeviren Ahmet Ekeş. 4. Bölüm 14. Gerçekten de Oli'nin, Maryanka'nın eve gelişi sırasında avluda dolaşıyordu. Kızın, "Bizim kiracı orada, şeytan herif, avluda geziniyor işte," dediğini işitmişti. Bütün bu geceyi Yeroşka dayı ile birlikte yeni taşındığı evin taşlığında geçirmişti. Masayı dışarı çıkarttırmış, semaver, şarap, yanan bir mum ve çay bardağı getirmişti. Ağzında sigarasıyla ayaklarının dibine bir basamağa oturan ihtiyarın anlattığı öyküleri dinliyordu. Hava çok durgun ve sessiz olmasına rağmen mum eriyor, alevi sağa sola sallanıyor, kimi kapının önündeki direği, kimi masayı ve masanın üzerindeki kapkacağı, kimi de ihtiyarın kısa kesilmiş ak saçlı kafasını aydınlatıyordu. Gece kelebeklere dönüp duruyor, kanatlarından yaldızlı bir toz yağdırarak masanın ve bardakların üzerinde çırpınıyorlardı. Bazıları mumun alevine dalıyor, bazıları da aydınlık çevrenin dışına çıkıp karanlıklara karışıyorlardı. Olenin ve Yeroşka tam 5 şişe çihir içmişlerdi. Yeroşka bardakları her dolduruşunda birini Olenin'e sunuyor, hiç yorulmadan konuşuyordu. Eski kazakların yaşayışlarını, sırtında tek başına 10 pudluk bir yaban domuzu ölüsü taşıyabilen, bir oturuşta 2 kova çihir içebilen babası Şiroki'yi anlatıyordu. Kendi gençlik çağlarını, arkadaşı Girçik'i, onunla birlikte veba salgını sırasında Terek'ten nasıl salları karşıya geçirdiklerini söyledi ona. Bir sabah avda iki yeyi birden nasıl vurduğunu anlattı. Geceleri Kordon'a onu görmeye gelen sevgilisinden de söz etti. Bütün bunları öyle güzel ve gösterişli anlatıyordu ki Olen'in zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştı. Yeroşka, "Ah işte böyle babam, sen buraya benim o altın çağımda gelecektin ki," diyordu. "Ben sana o zaman her şeyi gösterebilirdim. Oysa şimdi Yeroşka testi alıyor. Ey babam, Yeroşka tüm alayda tanınırdı o zamanlar. En iyi at kimin, en iyi gurda kılıç kimin ki, kime gidip içki içilecek, kiminle birlikte eğlenilecek, dağlara kimi göndermeli Ahmet Han'ı öldürmek için? Hep Yeroşka. Kızlar kimi severler? Hep Yeroşka," diye cevap verilirdi. "Çünkü ben gerçekten tam bir yiğittim. İçki içer, çalar, dağlardan sürüleri kaçırır, şarkı söylerdim. Her şey gelirdi elimden. Şimdi böyle bir kazak yok. Bugünün delikanlılarına bakmak bile insanın canını sıkıyor. Yerden işte şu kadar." Yeroşka yerden bir arşın yüksekliği gösteriyordu. "Ayaklarına da saçma sapan çizmeler giyiyorlar. Çocuk gibi hep bu çizmelere bakarlar sonra. Başka bir şey bilmezler ki. Ya da içki içer sarhoş olurlar. Adam gibi içemezler ki. İşte içerler güya. Ama ben öyle miydim? Ben hırsız Yeroşka'ydım. Yalnızca köyde değil, bütün dağlarda da tanınırdım. Prens dostlarım gelirdi beni görmeye. Herkese dost olmuştum. Tatarlarla Tatar gibi, Ermeniyle Ermeni gibi, askerle asker, subayla subay gibi. Benim için hiç değişmezdi. Yeter ki içmesini bilsin. Oysa bir de derdi ki, böyle uygunsuz işleri yapma. Askerlerle içme. Tatarlarla yemek yeme." Olenin, "Kim diyordu bunu?" diye sordu. "Bizim akıl hocalarımız. Oysa bir de Tatar hocalarını ya da kadılarını dinle bak ne diyorlar. Siz inanmayan gavursunuz. Niçin domuz eti yiyorsunuz?" demişti onlardan biri. Demek ki herkesin kendine göre bir yasası var. Bence hepsi aynı. Yeryüzündeki her şeyi Tanrı insanları sevindirmek için yarattı. O yüzden hiçbiri günah değildir bunların. Bak, söz gelişi yaban hayvanlarını alalım hele. Tatarların kamışlığında da bizim kamışlıkta da yaşayabilirler. Nereye gitse orası evleridir. Tanrı ne verdiyse yerler. Bizimkiler derler ki eğer dünya nimetlerini yersen kızgın tavaları yalarsın. Oysa benim düşünceme göre bütün bunlar hep boş şeyler, saçmalık." Olen'in "Ne saçmasıymış?" diye sordu. "Canım, bizim akıl hocalarının söyledikleri. Bak babam, bizde Chevrolet'te bir reisimiz vardı. İkimiz dost olmuştuk. Gençti, tıpkı benim gibiydi. Çeçenlerin tarafında öldürdüler onu. Şöyle derdi. Bütün bunlar bizim akıl hocalarının kafalarından çıkıyor. Ölüp gömüldüğün anda biter her şey. Mezarının üzerine otlar kaplar, o kadar işte," derdi. İhtiyar güldü.
Müthiş bir adamdı.
O Lenin, sen şimdi kaç yaşındasın? Diye sordu.
Tanrı bilir ne kadar olduğunu. Sanırım 70 vardır. Sizin bir çariçeniz vardı ya. Ben o zaman pek de küçük çocuk sayılmazdım. İşte ona göre hesapla. Çok mu oluyor? 70 eder sanırım, değil mi?
Eder elbette. Ama sen hala dinçsin.
İşte Tanrı'ya şükrediyorum. Sağlığım yerinde. Hem de sapasağlamım. Yalnız bizim koca karı iyice bozdu beni.
Nasıl?
Canım bozdu işte.
Olenin, demek sence insan öldüğü zaman yalnızca üzerinde otlar biter, öyle mi? Diye tekrarladı. Yeroşka'nın kendi düşüncelerini açık açık anlatmak istemediği anlaşılıyordu. Gülümsedi ve kadehini Olenin'e uzatarak
''Peki senin düşüncen ne bu konuda? Boş ver, iç hadi!'' dedi.
15. Bir süre düşünen Yeroşka dayı sözlerini sürdürdü.
''Neden söz ediyordum ben?''
dedi.
''Ha işte ben böyle bir adamdım. Bizim alayda benimle boy ölçüşebilecek bir başka avcı daha yoktur. Sana her hayvanın, her kuşun yerini bulur gösteririm. Neyin nerede olduğunu bilirim ben. Köpeklerim de var. İki tane tüfeğim, ağlarım, kobılkam, atmacam, her şeyim vardır. Her şeyim var Tanrı'ya şükür. Eğer sen gerçek bir avcıysan ve kendini boşuna övmüyorsan, sana her şeyin yerini gösteririm. Ben nasıl bir adamım biliyor musun? Yeter ki bir iz göreyim. Artık o hayvanın ne olduğunu, nerede yattığını, nerede su içtiğini, nerede çamurlarda yuvarlanıp nereye gideceğini her şeyi bilirim. Kendime ağaç dalları üzerinde oturacak bir yer yapar, bütün geceyi orada geçirir, nöbet tutarım. Ne diye oturacakmışım ki evde? Evde yalnızca günaha girilir. Patlayıncaya değin içmekten başka bir şey yapılmaz. Eve koca karılar gelir. Saçma sapan asılsız şeylerden konuşurlar da konuşurlar. Çocuklar ciyak ciyak bağırırlar. İnsan çıldıracak gibi olur. Oysa ortalık kararmak üzereyken çıkarsın, ormanın yolunu tutarsın. Rahat bir yer bulursun kendine. Kamışları azıcık bastırırsın, yumuşacık bir yer yapıp oturursun. Sonra da aslan gibi beklersin. Ormanda neler olup bittiğini, her şeyi bilirsin. Zaman zaman göklere bakarsın, yıldızlar kırpışıp durur. İstediğin kadar seyret. O kadar çok zaman var ki. Sonra da çevreyi gözetlersin. Ormanda hışırtılar işitilir. Hep dallar çıtırdayacak diye beklersin. Kendi kendine, şimdi bir yaban domuzu gelir, çamurlarda yuvarlanmaya diye düşünürsün. Zaman zaman da uzaklarda bir yerden yavru kartalların tiz ciyaklamalarını duyarsın. Tüm dikkatinle bu seslere acaba köydeki horozlar mı yoksa kazlar mı karşılık verecekler diye dinlersin. Eğer kazanın sesini duyarsan anlarsın ki henüz gece yarısı olmamıştır. Kimi zaman bir tüfek patlar uzaklarda bir yerde. Bu ses apayrı düşünceler oluşturur kafanda. Acaba ateş eden kim diye düşünürsün. Acaba benim gibi ormanda yabani hayvan avlayan bir kazak mı dersin? Acaba bir yabani hayvan vurdu mu yoksa yalnızca yaraladı mı? Eğer yaraladıysa zavallı hayvan kamışların arasında kanlarını akıta akıta geçer gider. Boş yere gitmiştir. Bir işe yaramaz. Ben nefret ederim bundan. Öyle kızarım ki. Ne diye yaraladı hayvanı sanki? Aptal. Aptal. Ya da tüfek sesi başka bir düşünce oluşturur kafanda. Belki de bir abrek, aptal bir kazak çocuğunu öldürdü dersin. Ve daha başka olasılıklar düşünülebilir. Bir gece suyun kıyısında oturmuş bakıyordum. Birden ne göreyim? Yukarıdan bir beşik geliyor suda. Tamamen sağlam bir beşik. Yalnızca bir kenarı kırılmış. O anda ne düşünceler geçmişti kafamdan bir anda. Acaba kimin beşiğiydi bu? Herhalde sizin o şeytan askerleriniz bir avula baskın yaptılar. Çeçenleri öldürdüler. Çocukları da kıydılar bu arada. Onu canavarın biri öldürmüş olabilir. Ayaklarından tutup duvara çarpıvermiştir. Böyle yapanlar yok mu sanki? Ah, insanlarda insanlık diye bir şey kalmamış ki. Kendi kendime düşünüyordum. Herhalde beşiği suya attılar, kadını zorla alıp götürdüler. O evin sahibi olan Çeçen yiğidi de tüfeğini kapmış, bizim tarafa geçmiş, soyguna başlamıştır bile. Evet, işte böyle oturduğum yerde daha neler neler gelir aklına. Birden ormanın derinliklerinden bir yaban domuzu sürüsünün çatırtılarla geçtiklerini işitirsin. İçinde bir çırpınmadır başlar. Kendi kendine Tanrı bana yardım et dersin. Ya da domuzlar benim kokumu alıp gelirlerse ne yaparım diye düşünürsün korkuyla. Hiç kıpırdamadan oturur beklersin. Yüreğin güm güm güm diye atar. Sanki birisi seni havaya atıp atıp tutuyormuş gibi olur.
Baharda bir gece yarısıydı. Bir yaban domuzu karanlıkta kara bir hayalet gibi yaklaşmıştı yanıma. Babaya ve oğula diyerek ateş etmek istedim. Oysa beni şöyle bir kokladı, homurdandı ve yavrularına döndü. Onlara felaket yavrularım, burada bir insan oturuyor demiş olacak ki birden dalları çatırdatarak hep beraber kaçtılar çalıların arasına. Ha, eğer o dişi domuz bir elime geçse çiğ çiğ yerdim onu. Olenin, peki sen nereden anladın domuzun yavrularına ağaçta insan oturuyor dediğini diye sordu ilgiyle. Ya sen öyle düşünmüyor musun? Bir hayvan olduğu için aptaldır sanıyorsun değil mi? O gerçi domuz diye adlandırılıyor ama insanlardan çok daha akıllıdır. Her şeyi bilirler onlar. Bak bir örnek vereyim sana. Bir insan bir izin üzerinden geçtiği halde onu göremez. Oysa domuz senin izini hemen burnunun ucuyla koklar ve o anda da kaçar gider. Demek oluyor ki onlarda akıl var. Sen kendi kokunun varlığını anlamıyorsun ama o bunu duyuyor. Hem şunu da söylemek gerekir. Sen onu öldürmekten zevk alıyorsun. Oysa ormanda gezip dolaşmaktan hoşlanıyor. Senin kendine göre bir yasan varsa onun da vardır. O bir domuzdur ama hiç de senden aşağı bir yaratık değildir. Onu da Tanrı yaratmıştır. Hey Tanrım! İnsanlar aptaldırlar, aptal! İhtiyar bu sözleri birkaç kez tekrarladı. Sonra başını öne eğerek derin düşüncelere daldı. Olenin de bir süre düşündü. Basamaklardan indi, kollarını arkasında kenetleyerek hiç ses çıkarmadan avluda bir ileri bir geri dolaşmaya başladı. Yeroşka kendine geldiği zaman başını kaldırdı ve mum ışığının dalgalanan alevi çevresinde dönüp duran, sonra da ateşe düşerek yanan pervaneleri seyretmeye başladı. Aptal, aptal yaratıklar diye söyleniyordu. Nereye uçuyorsunuz öyle aptallar, aptallar? Yerinden kalktı ve o kalın parmaklı elleriyle pervaneleri alevin çevresinden kovalamaya başladı. Yumuşak, tatlı bir sesle söyleniyordu. Yanacaksın zavallı pervanecik. İşte şu yana doğru uç. Uçacak o kadar çok yer var ki. Kendi kendinizi yakıyorsunuz. Bu da beni çok üzüyor işte. İri parmaklarıyla bir pervaneyi kanatlarından yakalamış biraz daha öteye bırakıyordu bu arada. Yeroşka daha bir süre kendi kendine konuşup şişesindeki içkiyi bitirmeye çalışarak oturdu yerinde. Olenin ise avluda bir ileri bir geri gidip gelmesine ara vermiyordu. Birden kapının ardından bir fısıltı çekmişti dikkatini. Elinde olmadan soluğunu tuttu ve dinlemeye başladı. Bu genç kız gülüşünü, erkek sesini ve öpüşme sesini. Hemen ses çıkarmamaya çalışarak otların üzerinde ayaklarını sürüye sürüye avlunun öteki ucuna gitti. Aradan birkaç dakika geçti, avlu çevresindeki çit çıtırdadı. Sırtında koyu renkli bir çerkeska, başındaki şapkada da beyaz bir püskül bulunan bir kazak ki bu Luka'ydı, çitten ayrılarak uzaklaştı. Beyaz başörtülü uzun boylu bir kadın Olenin'in önünden geçti. Maryanka'nın bu kararlı yürüyüşü sanki ne benim işim seni ilgilendirir ne de seninki beni demek istiyormuş gibi gelmişti Olenin'e. Onu gözleriyle ev sahibinin bölmesinin merdiven başına değin izledi. Hatta pencerenin önünden geçişini, başörtüsünü çıkartışını ve sedire oturuşunu bile gördü. O anda birden içinde tuhaf bir özlem, bir yalnızlık, belirsiz bir takım tutkular, umutlar ve bilinmeyen birine karşı kıskançlık duyguları uyanıvermişti. Evdeki son ışıklar da sönmüştü artık. Köyde artık ses işitilmez olmuştu. Çitler, avlularda beyaz beyaz gözüken sığırlar, evlerin çatıları, sütun gibi yükselen kavaklar. Evet, her şey derin, sağlıklı, sessiz bir uykuya gömülmüş gibiydi. Yalnız ta uzaklardan, su kıyılarından kurbağaların durmaksızın çınlayan sesleri geliyordu Olenin'in kulağına. Doğuda yıldızlar gitgide azalıyor, yavaş yavaş aydınlanan karanlıkta eriyip kayboluyorlardı. Başının üzerindeki gökte ise yıldız kümeleri daha sık, daha yükseklerdeymiş gibi gözüküyordu. İhtiyar Yaroşka başını elleri üzerine dayamış uyukluyordu. Karşı avlulardan birinde bir horoz ötüyordu. Olenin ise hep gidiyor, geliyor, yürüyor ve bir şeyler düşünüyor. Birden birkaç kişinin birlikte söyledikleri bir şarkı çalındı kulaklarına. Çitin önüne kadar gitti ve dikkatle çevreyi dinlemeye başladı. Birkaç genç kazağın neşeli bir şarkı söylediklerini anladı. Ama içlerinden özellikle birinin sesi ötekileri bastırıyordu. Kendine gelen ihtiyar, "Biliyor musun bu şarkıyı kim söylüyor?" dedi. "Bu yiğit Lukaşka'dır. Bir Çeçen öldürdü o. Bunun için çok sevinçli. Oysa ne diye seviniyor ki buna? Aptal, aptal." Olenin, "Peki sen hiç adam öldürdün mü?" diye sordu. İhtiyar birden iki dirseğini masaya dayayarak doğruldu ve yüzünü Olenin'in yüzüne iyice yaklaştırdı. "Allah kahretsin!" diye bağırdı ona. "Ne diye soruyorsun sanki? Ne diye konuşalım bunu? Bir cana kıymak aklın almayacağı bir iş. Aklın almayacağı bir iş." Sonra yerinden kalktı. "Hadi hoşça kal babam. Benim karnım doydu. İyice de içtim," dedi. "Yarın ava gelecek misin benimle?"
"Gelirim."
"Bakalım ama erken kalkmak gerek. Eğer uyur kalırsan cezayı yersin."
Olenin,
"Kim bilir? Belki de senden de erken kalkarım," diye karşılık verdi. İhtiyar gitti. Şarkı da kesilmişti. Şimdi ayak sesleri ve neşeli gülüşler duyuluyordu. Bir süre sonra şarkı yeniden başladı ama bu kez daha uzakta. Yeroşka'nın gür sesi de katılmıştı ilk seslere. Olenin, "Ne biçim insanlar, ne biçim yaşam bu," diye düşündü. İçini çekti ve evine doğru yürüdü. 16. Yeroşka dayı her şeyden elini eteğini çekmiş, yalnız başına yaşayan bir kazaktı. Karısı bundan 20 yıl önce Ortodoksluğu kabul etmiş ve onu bırakarak bir Rus başçavuşuyla birlikte kaçıp gitmişti. Hiç çocuğu yoktu. Biraz önce eskiden köyde eşsiz bir delikanlı olduğunu anlatırken hiç de övünmüyordu. Alayda herkes onun eski delikanlılık çağını bilirdi. Gerek Çeçenlerden gerek Ruslardan pek çok öldürdükleri vardı ve bu anılar onun ruhunda yaşıyordu. Dağlara çıkmış, Rusları soymuş, iki kez de hapiste yatmıştı. Yaşamının büyük bir çoğunluğu ormanda, avda geçmişti. Avdayken günlerce bir parça ekmekle geçinir, sudan başka bir şey içmezdi. Ama köye döndüğü zaman da sabahtan akşama değin gezer, eğlenirdi. Olenin'den ayrıldıktan sonra sadece 2 saat kadar uyumuş ve daha gün ağarmadan da kalkmıştı. Uyandığı zaman karyolasında bir süre öylece yatıp kalarak akşam tanıdığı genci düşündü. Olenin'in sadeliği onun çok hoşuna gitmişti. Sadeliği şuradan belliydi ki şarap ikram etmekten hiç kaçınmamıştı. Yeroşka dayı şuna şaşırıyordu. Niçin bütün Ruslar hep sadedirler ve zengindirler? Neden hepsi de akıllı oldukları halde hiçbir şey bilmezlerdi? Kafasından hep bu soruları geçiriyor, hem de Olenin'den daha ne gibi şeyler isteyebileceğini düşünüyordu. Kulübesi yeter ölçüde büyüktü ve pek eski de sayılmazdı. İçinde bir kadının bulunmadığı hemen anlaşılıyordu. Genellikle Kazaklar temizlik konusunda çok titiz kişilerdir ama yine de Yeroşka dayının evi pislik ve düzensizlik içindeydi. Konuk odası bile öyleydi. Masanın üzerine yer yer kan lekeleriyle kirlenmiş bir yakasız kaftan atılmıştı. Ayrıca yarısı yenilmiş bir çörek ve atmacasını beslemek için Yeroşka dayının vurduğu tüyleri yolunmuş, parçalanmış bir alaca karga da atılmıştı rastgele. Dar sedirlerin üzerinde ötede belide bir tüfek, bir porşni, bir kama, bir torba, ıslak giysiler ve paçavralar vardı. Bir köşede kirli ve leş gibi kokan suyla dolu bir leğen, leğende ıslatılmış ikinci bir porşni, bir yanda başka bir tüfek ve kobılka. Yerde ise öylece atılıvermiş bir ağ, birkaç ölü sülün. Masaya ayağından bağlı kirli döşemede tıkır tıkır sesler çıkartarak yürüyen bir dişi sülün dolaşıyor. Ateş yanmayan ocakta, topraktan yapılmış kırık bir çanakta süte benzer bir sıvı var. Ocağın üstündeki rafta bağlı olduğu ipten kurtulmaya çalışan bir bozdoğan ciyaklıyor, sallanıp duruyor. Tüy değiştiren bir atmaca da rafın köşesine itilmiş, arada bir yan yan odada dolaşan dişi sülüne bakıyor. Sonra da başını sağa sola çevirebilmek için boynunu büküyor. Yeroşka dayının kendisi ise duvarla ocak arasındaki kısa karyolasında sırt üstü yatıyor. Sırtında yalnız tek bir gömlek var. Güçlü ayaklarını ocağa doğru uzatmış. Kalın parmaklarındaki hep eldivensiz taşıdığı atmacasının elinde bıraktığı yara izlerinin üzerindeki kabukları soymaya uğraşıyor. Bütün odaya, özellikle de ihtiyarın hemen çevresine o kendine özgü keskin ama pek de iğrenç sayılmayacak bir koku sinmiş. Tam bu sırada pencereden keskin bir ses duyuldu.
Uydema, dayı. Yeroşka dayı sesin sahibinin Lukaşka olduğunu hemen anlamıştı.
Uyde, uyde, uyde. Evdeyim, gelsene diye çağırdı onu. Komşum Markam, Luka Marka dayına mı geldin yoksa kordona mı gidiyorsun?
Atmaca sahibinin sesini işitince hemen kanatlarını çırpmaya başladı. Bağından kurtulmak istiyor, ileri doğru atılıyordu. Uydema, Kazakça'da evde mi demektir. İhtiyar Lukaşka'yı çok severdi ve genç Kazaklardan nefret etmesine rağmen yalnızca onu ayrı tutardı. Ayrıca Lukaşka ve annesi de komşu olarak Yeroşka dayıda olmayan evde yaptıkları şarap, kaymak gibi şeyler getirirlerdi sık sık. Yeroşka dayı tüm yaşamı boyunca kendini insanlara adamış biriydi. Onların kendine gösterdikleri bu ilgiyi de pratik bir biçimde yorumlayıverirdi.
Ne olacakmış yani? Varlıklı kişiler onlar. Ben onlara taze aveti ve sürün veriyorum. Onlar da karşılığında dayılarını unutmuyorlar. Arada bir börek ya da çörek getiriveriyorlar.
Yeroşka dayı,
merhaba Marka
diye bağırdı neşeyle.
Seni gördüğüme sevindim.
Çevik bir hareketle çıplak ayaklarını karyoladan aşağı sallandırdı ve yataktan fırladı. Yer yer çatırdayan döşemenin üzerinde bir iki adım attı. Dışarıya doğru çarpık eğri bacaklarına baktı. Birden yürüyeceği geldi. Güldü, çıplak ayağının topuğunu yere vurdu ve çılgınca tepindi. Küçük gözlerindeki parıltıyla sordu sonra.
Nasıl? Epey çevik miyim?
Lukaşka gülmemek için güç tuttu kendini. İhtiyar,
ne o? Kordona mı gidiyorsun yoksa?
Diye sordu.
Sana çihir getirdim dayı. Hani kordondayken söz vermiştim.
Hristos korusun seni!
Diye dua etti Yeroşka. Yere fırlatıp atmış olduğu poturunu ve yarım kaftanını kaldırdı, giydi, kayışını bağladı. Bir çanaktan eline su döktü, sonra ellerini eski poturuna sildi, bir tarak parçasıyla sakalını taradı, düzeltti ve Lukaşka'nın karşısına dikildi.
Hazırım,
dedi. Lukaşka maşrapayı aldı, sildi, içine şarap doldurdu ve bir iskemleye oturarak dayısına verdi. İhtiyar oldukça resmi bir tavırla,
sağlığına, babaya ve oğula, dedi içerken. Senin her istediğinin olması için, gençliğin için, dinine hizmet etmen için içiyorum bunu.
Lukaşka da dua ederek şarabını içti ve sonra maşrapayı masanın üzerine bıraktı. İhtiyar kalktı, kurutulmuş balığı getirdi. Balığı kapının eşiğine koydu. Değnekle döverek yumuşattı. Sonra yara bere içindeki elleriyle zaten tek olan mavi renkli tabağı koyarak konuğuna ikram etti. Ve Lukaşka'ya dönüp gururla
''Benim her şeyim var''
dedi.
''Mezem de var Tanrı'ya şükür. Anlat bakalım Mosev ne yapıyor?''
Lukaşka da ona Uryadnik'in tüfeğini nasıl aldığını anlattı. Anlaşılan bu konuda onun ne düşündüğünü öğrenmek istiyordu. İhtiyar
''Tüfeğin üzerinde durma'' dedi. ''Eğer vermezsen hiçbir ödül alamazsın.''
''İyi ama nasıl olur dayı? Ne ödülünden söz ediyorsun?''
''Bir gence verilir mi?'' diyorlar. Tüfek daha önemli. Kırım tüfeğiydi. 80 monet ederdi. Canım boş ver bunları. Ben de eskiden bizim teğmenle tartışmıştım. Benden atımı istemişti. Atı verirsen diyordu, seni az teğmen yaparım. Vermedim. Onun için de bir şey olamadım.
Öyle ama dayı. Benim de bir at satın almam gerek. Dediklerine göre ırmağın öteki kıyısında 50 monetten daha aşağı at almak olanaksızmış. Daha annem şarapları satamadı ki.
İhtiyar.
Biz hiç umursamazdık bu durumu,
dedi.
Yeroşka dayın senin yaşlarındayken nogaylardan sürülerle at çalar getirirdi Terek'in bu kıyısına. Hatta öyle olurdu ki çok güzel cins bir atı bir güğüm vodkayla ya da bir kepenekle değiştirirdik.
Lukaşka'nın söylediği genç sözcüğü Kazaklarda henüz gerçek atlı göreve başlamayan kişi anlamında kullanılmıştır.
Lukaşka, ne diye bu kadar ucuza verirdiniz, diye sordu.
İhtiyar,
''Aptal, aptal Marka!''
diye onun sözünü kesti.
''Olmaz ki. İnsan çaldığı atı satarken cimrilik edemez ki. Ama sizler bir atın nasıl çalındığını görmemişsinizdir bile. Niye susuyorsun?''
''Ne diyebilirim ki dayı?'' dedi.
''Bizlerin sizin gibi insanlar olmadığımız ortada.''
İhtiyar genç kazağın sözünü keserek taklit etti.
''Ah, aptal Marka, böyle konuşmamalısın.'' Ben senin yaşlarındayken tam bir kazaktım.
Lukaşka, nasıl yani? Diye sordu. İhtiyar onu küçümseyerek başını salladı ve anlatmaya başladı.
Yeroşka dayın sade bir insandı. Hiçbir şeyde üzülmezdi. Ama bu arada bütün Çeçenlerle dost olmuştum. Bana bir dostum geldiğinde sarhoş olasıya kadar vodka içirir, kendi yanımda yatırır, bol bol yedirirdim. Hatta onlara giderken de bir peşkeş götürürdüm. İnsan olan birinin öyle yapması gerek. Bugünkülerin yaptıkları gibi değil. Bugünkü kuşak yalnızca çekirdek şıtlatmaktan, kabuklarını yere tükürmekten başka eğlence bilmiyorlar. Tıpkı çocuklar gibi.
İhtiyar konuşurken Kazak gençlerinin nasıl çekirdek çıtlattıklarını, kabukları nasıl yere tükürdüklerini de aynen göstermişti, küçümseyerek.
Lukaşka, ben de biliyorum, dedi. Evet, orası öyle. Eğer aslan gibi bir erkek olmak istiyorsan, yiğitler gibi davranmalısın. Rus köylüleri gibi değil. Bir Rus köylüsü de at satın alabilir. Verir parayı, alır atı.
İkisi de sustular bir süre. Benim her zaman canım sıkılıyor dayı. Köyde de olsam, kordonda da olsam. Gidip eğlenecek hiçbir yer yok ki. Bizim tüm kişilerimiz çekiniyorlar. İşte nazar bile öyle. Geçen gün bir avula gitmiştik. Greyhan, Nogaylara gidelim at almak için dedi. Ama kimse gitmedi. Yalnız mı gideyim yoksa?
Sen dayını ne sanıyorsun? Benden iş geçtiğini mi sanıyorsun yoksa? Hayır, henüz ölmedim. Sen bir at bul, hemen gidelim Nogaylara.
Luka, ne diye boş yere konuşuyoruz? Dedi. Sen bana şunu söyle yalnız. Greyhan'a nasıl davranmalıyım? Diyor ki, sen atı Terek kıyısına kadar getir. Ben isterse bir sürü olsun, yine de bir yer bulur, muhakkak onu karşıya geçiririm. Ama ne de olsa açık alınlı. Bilmem güvenilir mi?
Greyhan'a güvenilebilir. Onun bütün soyu, sopu iyi insanlardır. Babası güvendiğim bir dostumdu. Yalnız sen yine de dayını dinle. Bilirsin, kötü bir şey öğretmem. Greyhan'dan yemin etmesini iste. O zaman güvenebilirsin. Dediğini muhakkak yapar. Beraber gidersen tabancanın yanında, el altında olmalı. Özellikle de atları sürüden ayırmaya başladığın zaman çok dikkatli ol. Bir kez Çeçenler beni öldürecekler de az kalsın. Çünkü ondan at için 10 monet borç istemiştim. Evet, güvenmesine güven ama yine de yatarken yanından tüfeğini ayırmamalısın.
Lukaşka tüm dikkatiyle ihtiyarı dinliyordu. Bir an sustuktan sonra, "Peki, bir şey var dayı," diye sordu. "Dediklerine göre sende patlayan ot varmış, doğru mu?"
"Patlayan ot diye bir şey yok. Ama madem ki istiyorsun öğreteyim. Sen iyi bir çocuksun. Benim gibi bir ihtiyar unutmuyorsun. Öğreteyim mi, ha?"
"Öğret dayı."
"Kaplumbağayı bilirsin değil mi? Ah, o şeytan kaplumbağa. Ne kurnazdır."
"Nasıl bilmem?"
"O kaplumbağanın yuvasını bulacaksın önce. Çevresini kamışlarla iyice ör. Kaplumbağa içeri giremesin. Geldiği zaman yuvasının çevresinde dolaşır durur. Giremeyince hemen geri döner. Otların arasında patlayan otunu bulur getirir. Ördüğün kamışların altına sokar. Bir anda da yıkıverir yaptığın engelleri. Ertesi sabah erkenden kaplumbağanın yuvasının bulunduğu yere git. İyice araştır orayı. Yıkılan yer neredeyse, patlayan otu da oradadır. Al onu istediğin yere götür. Artık sana ne kilit dayanır ne de sürgü."
"Sen hiç denedin mi dayı bunu?"
"Denemesine denemedim ama bunu öğretenler iyi insanlardı. Bildiğim tek bir şey şu. Atın sırtına atladığın anda hemen merhabaları okurum. Kimse öldüremez beni."
"Nasıl bir şey bu merhabalar dayı?" diye sordu Lukaşka.
"Yoksa bilmiyor musun? Ha şu insanlar. Madem bilmiyorsun sorsana dayına. Bak dinle ve benimle birlikte söyle. Merhabalar Siyon'da oturanlar. Bu senin çarındır. Bizler ata bineriz. Sofonilerin bağırışları, Zahariyelerin sözleri, Mandırış babamız bizim. İnsan yüzyıllarca sever insanı."
Yeroşka dayı,
"Evet, insan yüzyıllarca sever," diye tekrarladı. "Biliyor musun şimdi? Hadi sen de söyle bakalım."
Lukaşka güldü. "Yani dayı, seni bu yüzden mi öldürmediler? Ama belki de öyledir."
"Siz çok akıllı sayıyorsunuz kendinizi. Sen her şeyi öğren de istersen yapma yine. Bundan bir kötülük gelmez insana. Bir kez mandırış okudun mu tamam. Her şey yoluna giriverir."
İhtiyar gülerek sürdürdü sözlerini.
"Sen Nogaylara gitme Luka. Ne olursa olsun gitme."
"Neden peki?"
"Çünkü ne zaman zamana benziyor ne de insanlar insana. Sizler Kazaklığı da iyice düşürdünüz gözden. Hem çevre Ruslarla dolu. Hemen hapse atarlar seni." Doğru söylüyorum, atarlar. Nereye gidiyorsun? Biz de Girçik'le birlikte bir gün...
Ve ihtiyar o sonu gelmez öykülerinden birine daha başlamak üzereydi. Ama Lukaşka pencereye doğru baktı ve... ''Oo, ortalık iyice aydınlanmış dayı.'' dedi. ''Zamanım geldi artık. Ne zaman uğrarsın?''
''Tanrı seni korusun. Ben doğru o subayın yanına gidiyorum. Ava götürmeye söz vermiştim. İyi bir adam olduğunu sanırım.''
Açık alınlı, Müslümanlara verilen bir at olarak kullanılmıştır. 17. Yeroşka dayıdan ayrılan Lukaşka evine gitti. Dönerken nemli, çiğli bir sis yerden yükselmiş, köyün üzerini kaplamaya başlamıştı. Henüz ahırlarında oldukları için hiçbiri ortalıkta görünmeyen sığırlar yer yer kıpırdanmaya başlamışlardı. Horozlar daha sık, daha uzun ötüyorlardı birbiri peşine. Hava gitgide aydınlanıyor, yavaş yavaş köylüler de kalkmaya başlıyorlardı. Lukaşka evine yaklaştığı zaman sislerin arasından ıslak bir hale gelmiş olan bahçe çitini, evin eşiğini ve ardına değin açık olan kapılarını seçebilmişti. Avluda birisinin odun kırdığı iştiriyordu ama yoğun sisten hiçbir şey görünmüyordu. Lukaşka içeri girdi. Annesi kalkmış yataktan. Ocağın önünde ayakta duruyor. Durmadan odun atıyordu. Karyola'da ise henüz çocuk yaşta olan bir kız uyuyordu. Onun kız kardeşiydi bu. Annesi alçak sesle ''Ne oldu Lukaşka? İyice eğlendin mi?'' dedi. ''Neredeydin bütün gece?'' Oğlu ''Köydeydim.'' diye cevap verdi, isteksiz bir tavırla. Tüfeğini kılıfından çıkartarak gözden geçirmeye başladı. Annesi kafasını salladı. Lukaşka duvarda asılı duran çantasından biraz barut ve boş kovan çıkarttı. Kovanları doldurmaya başladı. Barutu bastırmak için beze sardığı bir tapayı iyice yerleştirdi. Sonra da kapalı kovanları dişiyle sıkıştırdı. Hepsini ayrı ayrı gözden geçirdi ve torbaya doldurdu. ''Ne oldu anne? Sana torbamı yamayı ver demiştim. Yamadın mı?'' diye sordu. ''Elbette. Bizim dilsiz de bu akşam hep bir şeyler yamadı durdu. Yoksa kordona mı gidiyorsun hemen? Seni doğru düzgün görmedim bile.'' Lukaşka barut torbasının ağzını bağlıyordu. ''Ne yapayım? İşimi bitirir bitirmez hemen gitmem gerek. Hani nerede dilsiz? Bir yere mi gitti? Odun kesecekti. Hepsini düşünerek üzülüyordu. Artık onu bir daha hiç göremem diye düşünüyordu. Eliyle yüzünü gösteriyor, parmaklarını şaklatarak yüreğine götürüyor ve bastırıyor. Sanki çok üzüldüğünü anlatmak istiyor. Gidip çağırsam daha iyi olmaz mı? Abrek öldürdüğünü de hemen anladı.'' Lukaşka, ''Çağır,'' dedi. ''Hem şurada benim yağım vardı. Getir onu buraya da kılıcımı yağlayayım.'' İhtiyar kadın çıktı ve birkaç dakika sonra gıcırdayan eşikten içeri ablası girdi. Lukaşka'nın dilsiz ablasıydı bu. 6 yaş daha büyüktü ondan. Kardeşine çok benziyordu. Eğer yüzünde o dilsizlere özgü donuk, kaba, sık sık değişen anlatım da olmasa belki ikiz bile denebilirdi. Sırtında yamalı, kalın bir enterden başka bir şey yoktu. Ayakları çıplak ve çamur içindeydi. Başına eski, lacivert bir başörtüsü bağlamıştı. Boynunda, ellerinde ve yüzünde tıpkı Rus köylülerinde olduğu gibi belirgin bir biçimde damarları gözüküyordu. Gerek hareketlerinden, gerek giyinişinden, gerek görünüşünden her zaman erkeklerin yapabileceği ağır işleri yapmaya yatkın olduğu anlaşılıyordu. Omzunda getirdiği bir yığın odunu ocağın yanına attı, sonra kardeşine yaklaştı ve tüm yüzünü kırıştıran sevinç dolu bir gülümseyişle hafifçe omzuna vurdu. Hem elleri, hem yüzü, hem de bütün vücuduyla çabuk çabuk bir takım hareketler yapmaya başladı. Lukaşka kafasını sallayarak, ''İyi, iyi, aslan Stepka!'' dedi. ''Her şey iyi bakmış, yamamışsın, aferin, hadi al bakalım şunu.'' Bunu söyleyerek cebinden iki priyanik çıkartıp ablasına verdi. Dilsizin yüzü kızarmıştı, sevinç içinde bir şeyler haykırmaya başladı. Çörekleri kapınca daha da acele bir takım işaretler yapmaya başladı. İkide bir, bir yanı gösteriyor, kalın parmaklarını kaşlarının yüzünün çevresinde gezdiriyordu. Lukaşka, onun ne demek istediğini anlamıştı. Hep hafifçe gülümseyerek başını sallıyordu. Kız, Lukaşka'nın priyanikleri kızlara vermesini, kızların onu sevdiklerini, özellikle birinin, yani Maryanka'nın onu herkesten çok sevdiğini söylemek istiyordu. Maryanka'yı anlatırken genç kızın oturduğu evin avlusunu göstermiş, sonra da kaşları ve yüzüyle güzel olduğunu belirtmiş, başını sallayarak ağzını şapırdatmıştı. Elini göğsünün üzerinde bastırmakla seviyor demek istiyordu ve sanki onun kucaklayacağını belirtiyordu. Anneleri eve döndüğü zaman dilsiz kızına gülümsedi ve kafasını salladı. Dilsiz annesine priyanikleri gösterdi ve yine sevinç içinde haykırdı. Annesi, "Geçen gün Ulitkalara gittim. Maryanka'yı isteyeceğimizi çıtlattım," dedi. "Olumlu karşıladı beni." Lukaşka ses çıkarmadan annesine bakıyordu.
"İyi ama nasıl gittin anneciğim? Şarap götürmek gerekir, at olması gerekir."
Anlaşılan annesi onun bu işlere karışmasını istemiyordu. "Götürürüz. Hele bir zamanı gelsin de fıçılar hazırlansın bir kez. Sen nasıl gideceksin? Sofadaki torbayı almayı unutma. Kordona götürürsün diye komşulardan aldım. Yoksa heybeni mi koyuvereyim?"
Lukaşka, "İyi iyi," dedi.
"Eğer ırmağın öteki kıyısından Greyhan gelecek olursa kordona gittiğimizi söylersin. Beni artık bir süre yollamazlar. Onunla bir işimiz vardı."
Lukaşka toparlanmaya başlamıştı. İhtiyar kadın, "Gönderirim Lukaşka, gönderirim," dedi.
"Ne o? Akşam yamkadaydınız. İyi eğlendiniz mi bari?"
"Yani ben geceleyin hayvanlara bakmaya çıkmıştım da işittim sizi. Senin sesini de tanıdım öteki seslerin arasında." Lukaşka cevap vermedi. Sofaya çıktı, omzuna torbaları astı, yakasız kaftanının eteklerini kemerinin içine soktu. Tüfeğini aldı ve bir süre dikildi eşikte. Arkasından kapıyı kaparken annesine,
"Hadi hoşça kal anneciğim," dedi. "Sen fıçıları Nazarka'ya gönderirsin. Çocuklara söz vermiştim getiririm diye. Nazarka uğrar sana."
Yaşlı kadın bahçe çitine yaklaştı.
"Tanrı seni korusun Lukaşka. Tanrı yardımcın olsun. Gönderirim. Hem de yenisini," dedi oğluna. Sonra çitin üzerinden uzanarak ekledi. "Bak dinle, ne söyleyeceğim sana."
Kazak durdu.
"Sen burada epeyce eğlendin. Tanrı'ya şükür eğlendin. Elbette gençler eğlenmeyecek de kim eğlenecek? Tanrı sana mutluluk versin. Bu çok iyi bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Karakol komutanınla iyi geçin olur mu? Boş yere bozuşmak doğru değil. Ben şarabı satarım. Parasıyla da bir at alırız. Sonra gider kızı isteriz."
Lukaşka kaşlarını çatmıştı.
"İyi iyi,"
diye karşılık verdi. Dilsiz kız kardeşinin dikkatini çekmek için bağırdı ona. Başını ve yüzünü gösteriyordu. Kafası saçsız birini anlatıyordu. Yani bir Çeçeni. Sonra da kaşlarını çattı. Bir tüfekle nişan alıyormuş gibi yaptı. Bir çığlık attı. Kafasını sallayarak sanki uzun bir türkü tutturmuş gibi sesler çıkardı. Kızcağız Lukaşka'nın bir Çeçen daha vurmasını anlatmak istiyordu. Lukaşka ablasına gülümsedi ve hızlı adımlarla kepeneğin altındaki tüfeğini tutarak sislerin arasında kayboldu gitti. Yaşlı kadın bir süre ses çıkarmadan bekledi. Sonra geri dönerek kulübesine girdi ve hemen günlük işlerine daldı.
18. Lukaşka kordona gitmişti. Yeroşka dayı ise ıslıkla köpeklerini çağırmış, bahçelerin arka çitleri üzerinden atlaya atlaya Oleni'nin kiraladığı eve yollanmıştı. Ava giderken kadınlarla karşılaşmaktan hiç hoşlanmazdı. Oleni'nin henüz uyuyordu. Hatta Vanyusha bile uyandığı halde yatağından kalkmamıştı. Yeroşka dayı omzunda tüfeğiyle tam tepeden tırnağa bir avcı olarak kapıya dikildiğinde kalkma zamanının gelip gelmediğini düşünüyordu. Yeroşka dayı o gür sesiyle
"Sopa gerek size!" diye bağırdı. "Alarm var! Çeçenler baskın yaptılar! Hey İvan! Efendine semaveri hazırlayıver!"
Sonra Olin'le döndü.
"Hey kalksana sen de!" diye haykırdı. "Ya işte bizde böyledir iyi yürekli delikanlım. Kızlar kalkalı çok oldu. Baksana pencereden. Hadi bak kızlar suya gidiyor. Sen hala uyuyorsun."
Olin'in gözlerini ovuşturarak kalktı. Karşısındaki ihtiyarın gerek görünüşü gerek sesi ona bir zindelik, bir neşe vermişti sanki.
"Hey çabuk, daha çabuk ol Vanyusha!" diye bağırdı Olin'in.
İhtiyar,
"Sen ava hep böyle mi gidersin? Herkes kahvaltısına edeli çok oldu. Oysa sen uyuyorsun da. Hey layım, nereye gidiyorsun?"
diye bağırdı köpeğine. Sonra da sanki kulübede bir yığın insan varmış gibi bağırdı.
"Tüfeğin hazır mı bari?"
Olenin,
"Canım bu kez suçluyum işte ne yapalım?" dedi. "Hey Vanyusha, barut ver. Sıkıları da getir."
İhtiyar,
"Cezalısın,"
dedi. Vanyusha kıs kıs gülerek,
"Dute vilevu?"
diye sordu. Aslı, "Dute vule vu. Çay ister misiniz?" İhtiyar kırık dişlerinin köklerini göstererek güldü ve
"Sen bizden değilsin!"
diye bağırdı ona.
Bizim dilimizde konuşmuyorsun şeytan herif.
Olenin uzun çizmelerini giyerken, canım ilk kez olduğu için bağışlarsın artık diye şakalaştı. Yaroşka,
evet ilk kez olduğu için bağışlanır dedi. Ama bir dahaki sefere uyur kalırsan bir kova çihir ceza ödersin. Çünkü hava biraz ısınırsa geyik falan kalmaz ortada.
Olenin ihtiyarın akşam söylediği sözleri tekrarladı. Zaten bulsan da vuramazsın. Çünkü onlar bizden akıllıdır. Avlanmazlar ki.
Sen alay et bakalım. Önce bir vur da sonra konuş. Hadi çabuk ol. Bak işte ev sahibinde geliyor
dedi Yeroşka pencereden bakarak.
Vay canına süslenip püslenmiş. Baksana yakasız yeni kaftanını da giymiş. Senin onun da subay olduğunu görmeni istiyor sanırım. Halkımız böyledir işte. Ne adamlar.
Gerçekten de Vanyusha gelerek ev sahibinin efendisini görmek istediğini söyledi.
Larjan
dedi Vanyusha efendisine. Astemen'in gelişinin nedenini anlatmak isteyerek. Vanyusha'nın arkasından Astemen kapıda belirdi. Sırtında yepyeni bir çerkeska, omuzlarında subay apoletleri vardı. Ayağındaki çizmeler tertemizdi. Oysa kazaklarda bu pek ender görülebilen bir şeydir. Yüzündeki gülümsemeyle hafifçe salınarak odaya girdi ve ''Hoş geldiniz'' dedi. Astemen İlya Vasilyevich kültürlü bir kazaktı. Rusya'da bulunmuştu bir süre. Burada öğretmenlik yapıyordu ve her şeyden önemlisi de soyluydu. Zaten soylu olduğunu da özellikle göstermek istiyordu. Ama yine de öz benliğini gizleyen, çirkin bir gösterişten başka şey olmayan yapmacık davranışları, kendine aşırı güvenir gibi görünmesi de yanlışlıklarla dolu konuşması aslında onun Yeroşka dayıdan pek de farklı bir adam olmadığını açığa vuruveriyordu hemen. Bu ayrıca güneşte yanmış yüzünden, ellerinden ve kıpkırmızı burnundan da belli oluyordu açıkça. Olenin oturmasını rica etti. Yeroşka dayı ayağa kalktı ve
''Merhaba babam, merhaba İlya Vasilyevich'' dedi.
Olenin bu yerlere kadar eğilerek selam vermede bir alay sezmişti. Astemen
''Merhaba dayı, sen de burada mıydın?''
diye cevap verdi ona. İlgisiz bir tavırla ve başını eğerek selamını aldı. Astemen 40 yaşlarında bir adamdı. Sivri, ak bir sakalı vardı. Zayıf, ince, yakışıklı ve 40 yaşında olmasına rağmen hala çok dinçti. Olenin'in yanına gelirken oradakilerin kendisini basit bir kazak sanmalarından çekindiği, kiracısına bu ilk görüşmelerinde ne denli önemli biri olduğunu göstermek istediği açıkça belli oluyordu. Ev sahibi yüzünde kendini beğenmiş bir gülümsemeyle Olenin'e döndü ve ihtiyarı göstererek
''Bu bizim Mısırlı Nemrud'umuzdur.'' dedi. ''Tanrı hakkı için büyük bir avcıdır. Elinden her iş gelen bir adamımızdır. Sizinle tanışmış mıydı acaba?''
Yeroşka dayı ıslatılmış poşni bulunan ayaklarına bakıyor, düşünceli düşünceli kafasını sallıyordu. Astemen'in bu becerikliliğine ve bilgiçliğine şaşırmış, kendi kendine ''Mısırlı Nemrud, nereden de çıkarır böyle sözleri?'' diye düşünüyordu. Olenin
''Onunla birlikte ava gidecektik.'' dedi.
Astemen hemen atıldı.
''Demek öyle efendim. Benim de sizinle bir işim vardı.''
''Bir emriniz mi vardı?'' Astemen anlatmaya başladı.
Siz nasıl soylu bir insansanız ben de kendimi ikimiz de subay elbisesi taşıdığımıza göre soylu kabul edebilirim. Öyleyse bütün soylu kişiler gibi aramızda yavaş yavaş anlaşabiliriz diye düşünüyorum.
Adam ara vererek konuşuyor ve Olenin'le ihtiyara gülümseyerek bakıyordu.
Benimle anlaşmak, onayımı almak, ona göre davranmak istersiniz sanırım. Eşim bir kadın olarak bizden akılca yoksun sayıldığına göre... Dün söylediğiniz sözleri şu anda pek kavrayamamış olması normaldir. Yani evimi sizin gibi alayda yaverlik yapan bir subaya ahırı kullanma hakkını vermemek koşuluyla 6 monete kiraya verebileceğimi bilmenizi isterim. Tabii buna yanaşmak istemeyen bir kişiyi de tüm iyi niyetim ve kibarlığıma rağmen soylu bir insan olarak buradan uzaklaştırabilirim. Ama önerimi kabul eder, uygun görürseniz ikimiz de subay olduğumuza göre sizinle eşit koşullarda görüşebilirim. Ve buradaki gelenek ve göreneklere uygun olarak anlaştığımız koşullara tam olarak uymak zorunda sayarım kendimi.
Yeroşka dayı
çok temiz konuşuyor
diye mırıldandı. Astemen daha bir sürü şeyler geveledi durdu. Bütün bu konuşmalarından Olenin yalnızca şu sonucu çıkartabildi. Adam ev kirası olarak ayda 6 monet istiyordu. Başka bir şey anlayamadı. Buna da seve seve razı oldu. Konuğuna çay içip içmediğini sordu. Astemen kabul etmedi.
Bizim aptalca da olsa geleneklerimize göre herkesin içtiği bardaktan içmeyi günah sayarız. Gerçi ben kültürlü bir insan olduğum için buna aldırmayabilirim. Ama benim karım zayıf yaratılışlı biri olarak öyleyse nasıl ikram edebilirim ki size çayı?
Astemen, eğer izin verirseniz ben kendi bardağımı getirteyim. Özel bardağımı, dedi ve merdiven başına koştu.
Bana bardağımı getirin, diye bağırdı.
Birkaç dakika sonra kapı açıldı. Kapıdan elinde bir bardak tutan, pembe elbiseli, esmerleşmiş bir genç kız kolu uzandı. Astemen kapıya gitti, bardağı aldı ve kızıyla bir şeyler fısıldaştı. Olenin, Astemen'in özel bardağına çay doldurdu. Yeroşka dayı ise herkesin içtiği bardakta içiyordu. Astemen bardağındaki çayı boğazı yakarcasına çabuk çabuk yudumlarken ''Yalnız size engel olmak istemem.'' dedi. ''Ben de av hastasıyımdır. Balık avını severim. Şimdi burada izinliyim. Yani dinleniyorum. Onun için şansımı denemek istiyordum zaten. Bakalım belki Terek'in nimetlerinden benim payıma da bir şeyler düşer. Umarım bu arada bir gün bana da uğrarsınız. Köyümüzün geleneklerine göre dededen kalma bir şeyler içeriz.''
Astemen eğilerek selam verdi onlara. Kiracısının elini sıktı ve dışarı çıktı. Olenin hazırlanırken dışarıda Astemen'in tok sesle bir şeyler anlattığını ve evdekilere buyruklar verdiğini işitti. Birkaç dakika sonra da ayağında paçaları dizine değin sıvanmış bir potur, sırtında yırtık bir yarım kaftan, omzunda bir ağla pencerenin önünden geçip gitti. Yeroşka dayı çayını içip bitirerek
''Ah ne dolandırıcı!'' dedi. ''Ne yani? Sen şimdi gerçekten de ona 6 monet kira verecek misin? Hiç işitilmiş bir iş mi bu? Bundan çok daha güzel evleri verirler 2 monete. Ne anasının gözü herif. Gel, sana benim evi 3 monete vereyim.''
''Hayır, burada kalacağım.'' diye karşılık verdi Olenin. İhtiyar da
''6 monet ha! Anlaşılan paran fazla geliyor. Boş ver, dedi. Hey, çişir getirsene Ivan.
Yola çıkmadan önce biraz karınlarını doyuran Olenin ile ihtiyar birlikte sokağa çıktıkları zaman saat sabahın 8'iydi. Avlu kapısından çıkarken koşulu bir arabayla karşılaştılar. Arabanın öküzlerinin boynuzlarına bağlı urganı Maryanka çekiyordu. Elinde uzun bir değnek vardı. Sırtına gömleğinin üzerine bir yarım kaftan geçirmiş, ayağına çizmeler giymişti. Beyaz başörtüsünü gözlerine değin indirmişti. İhtiyar sanki onu kucaklamak istiyormuş gibi atıldı.
''Anam benim!'' dedi.
Maryanka elindeki değneği vuracakmış gibi salladı ihtiyara ve o güzel gözleriyle neşe içinde baktı arkalarından. Olenin de birden daha neşelenmiş gibi olmuştu.
''Hadi gidelim, yürü!'' dedi.
Sonra kendisinin süzüldüğünü hissederek tüfeği omzuna aldı. Arkalarından Maryanka'nın sesi işitildi.
''De!''
Ve sonra karnının gıcırtıyla yola koyulduğu duyuldu. Yol köydeki evlerin arkalarından geçip gidiyordu, köyden çıkana değin. Bu süre içinde de Yeroşka'nın çenesi hiç durmadı. Bir türlü Astemen'i unutamıyor, durmadan sövüyordu. Olenin, ''Neden ona bu kadar çok kızıyorsun?'' diye sordu. İhtiyar,
''Cimri herif! Hiç sevmem böylelerini!''
diye cevap verdi.
''Geberip gidecek, paralarını burada bırakacak. Kimin için biriktiriyor sanki? 2 tane ev yaptırdı. Birinin bahçesini kardeşinden haksızlıkla aldı. Yazı işlerinden kazandıkları da ayrı bir gelir. Başka köylerden bile yazılacak bir kağıdı olanlar buna gelirler. O nasıl yazarsa o iş öyle yürür. Her şeyi yapabilir. İyi ama kime biriktiriyor? Topu topu bir oğlu bir de kızı var. Kızı evlendi mi kimsesi kalmaz.
Demek ki çeyiz parası biriktiriyor.
Ne çeyiz parasıymış? Kızı nasıl olsa alırlar. Çok değerli bir kız. Yalnız adam öyle bir şeytan ki ille de zengin birini bulacak. Büyük bir başlık alacağını umuyor. Luka diye bir kazak vardır. Benim komşum ve yeğenim. Aslan gibi bir genç. Kısa süre önce bir Çeçen öldürdü. Uzun zamandır istiyor kızı. Ama vermiyor Astemen. Bugün böyle, yarın şöyle diyerek atlatıyor. Kızım daha küçük diyor. Ama onun gerçek düşüncesini biliyorum. Oğlanın ayaklarına kapanmasını istiyor. Çünkü herkes bu kız için yanıp tutuşuyor köyde. Ama hepsi de Lukaşka'yı uygun görüyorlar. O köyümüzde en önde gelen bir kazaktır. Yiğittir. Bir abrek öldürdü. Yakında ödülle verirler.
Olenin, peki ne demek oluyor bu? Ben dün avluda dolaşırken ev sahibinin kızını bir kazakla öpüşürken gördüm, dedi. İhtiyar duraladı.
Uyduruyorsun,
diye bağırdı. Olenin, vallahi doğru, dedi. Yeroşka bir süre düşündü.
Kadınlar şeytandırlar zaten,
dedi ve sonra sordu.
Peki kimdi bu kazak? Nasıl biri olduğunu görmedim. Peki şapkasındaki püskü nasıldı, beyaz mıydı?
Evet.
Yakasız kaftanı da kırmızı mıydı? Seninle aynı boyda biri değil mi?
Hayır, biraz daha uzundu benden.
Yeroşka bir kahkaha attı. Tamam, odur işte, dedi. Evet, odur, benim markam. O Lukaşka'dır. Ben marka derim kendisine, şaka ederim. Odur ta kendisi, severim onu. Eskiden ben de onun gibiydim işte babam. Ne diye bakacaksın kızlara naz etmesine? Benim bir sevgilim vardı. Annesiyle yengesiyle birlikte yatardı. Ama yine de tırmanıp çıkardım yanına. Çoğunlukla üst katta otururdu. Annesi canının biriydi, şeytandı. Beni hiç sevmezdi. Yine de giderdim yanına. Yanımda da Lalam. Lala bizde dost demektir. Olurdu genellikle. Arkadaşımın adı Gir çıktı. Pencerenin altına gider, onun omzuna çıkar, pencereyi yukarı kaldırırdım. İçeriği bir el yordamıyla yoklardım. Sevgilim orada bir sedirde uyurdu. Bir seferinde uyandırmıştım onu. Korktu, bağırmak istedi. İlk anda tanıyamamıştı beni. Ama hiç ses çıkarmamam gerekiyordu. Annesi de kıpırdanmaya başlamıştı çünkü. Hemen şapkamı çıkardım, suratını kapayıverdim. Şapkadaki yamadan gelenin ben olduğumu anladı. Çabucak kalktı yerinden. Bana bir şey hazırlaması gerekmezdi. Ama kaymak, üzüm gibi türlü şeyler getiriverdi.
Yeroşka her şeyde işin pratik açıklamasını yaptığı gibi bunda da çıkarını ortaya koymuştu hemen.
Bir tane değildi benim sevgilim. Tüm yaşamım böyle geçerdi işte.
Peki şimdi de öyle değil mi?
Neyse. Köpeğin peşini bırakmayalım. Bir sülüm bulup ateş edelim de o zaman konuşuruz.
Sen olsan Maryanka'nın peşinden gider miydin? Diye sordu Olenin. İhtiyar çok sevdiği köpeği Layam'ı göstererek
''Şimdi köpeği iyi izle. Akşam anlatırım gerisini.'' dedi.
İkisi de kestiler konuşmayı. 100 adım kadar daha dereden tepeden konuşarak yürüdüler. Birden ihtiyar yine durdu. Yolun ortasında enlemesine yatan bir dal parçasını gösterdi.
''Bunun ne olduğunu düşünebiliyor musun?'' diye sordu. ''Sence bu dalın duruşunda hiçbir olağanüstülük yok değil mi?'' ''Ama hayır. Kötü bir belirti.''
''Neden kötü olsun ki?''
''Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Dinle. Böyle duran bir sopayla karşılaştığın zaman sakın üzerine atlayıp geçme. Ya yanından dolaş ya da onu yoldan kaldır. Hemen de bir dua oku. Babaya ve oğula, kutsal ruhlara diye. Ve sonra Tanrı'nın yardımıyla yürü git yoluna. Hiçbir şey olmaz o zaman. Bana bunu yaşlılarımız öğretmişlerdi.''
Olenin, ''Hadi canım, çok saçma bir şey bu.'' dedi. Sen bana Maryanka'yı anlatsan daha iyi olur. Ne yani? O Lukaşka ile geziyor mu? İhtiyar birden fısıltıyla kesti bu konuşmayı.
Şşşt! Sus şimdi! Dedi. Yalnızca iyi dinle. Ormanın çevresini kolaçan edeceğiz.
Ve ihtiyar ayağındaki poşnelerle hiç gürültü çıkarmadan dar patikadan ilerlemeye başladı. Bu patika gür, yabani ve dalları birbirine karışmış ormandan çıkıyordu. İhtiyar birkaç kez Olenin'e baktı. Çünkü Olenin yürürken kocaman çizmeleriyle gürültü ediyor, yerde sürüyerek ses çıkartıyor, omzundaki tüfeği beceriksizce yola doğru uzanan dallara çarptırıp onları hışırdatıyordu. İhtiyar öfkeyle
''Gürültü etme! Daha sessiz yürüsene!''
diye fısıldadı. Havadan güneşin artık iyice yükselmiş olduğu sezinleniyordu. Sis dağılıyordu. Ama yine de ilerisi sisle örtülüydü ve orman korkunç derecede yüksek görünüyordu. Atılan her adımda görünüş değişiyordu. Ağaçlık sanılan yerin bir çalılık, kamışlık olarak görünen yerin de bir ağaçlık olduğu anlaşılıyordu.